Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Balkanlara yolculuğumuza. Kadriye Şenel hazırlıyor bu programı. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'tan da bize ulaşmanız mümkün. Mesaj bırakmak isterseniz çift 090-505-756-0150. Sevgili dinleyenlerimiz, Bulgaristan'da 29 Ekim Pazar günü yerel seçimler yapılacak. Belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin seçileceği yerel seçimlere Bulgaristan'daki Türklerin kurduğu parti olan Haklar ve Özgürlükler Hareketi HÖH kısaltması, işte bu parti bakalım nasıl hazırlanıyor? Merak ediyoruz, soracağız. Resmi Mehmet Murat Beyefendi bizimle birlikte olacaklar. Hak ve Özgürlük Hareketi Kırcaali İl Başkanı kendileri. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Alo.
Alo.
Duyabiliyor musunuz beni?
Duyuyorum. İyi günler.
İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Her şeyden önce 29 Ekim Pazar gününün heyecanı şimdiden sizlerde başlamıştır değil mi? Az kaldı çünkü.
İyi yayınlar diliyorum bütün sizin izleyicilerinize, radyo dinleyicilerinize. Evet, Bulgaristan'da 29 Ekim'de Türkiye'nin 100. Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim'de Bulgaristan'da yerel seçimler var. Hı hı. Bu yerel seçimlere biz çok heyecanla tabii katılıyoruz. Çünkü yerel seçimler halkı en yakından ilgilendiren ve halka en yakından hizmet veren seçimler. O yüzden Hak ve Özgürlük Partisi olarak Bulgaristan'da her seçimlere katıldığımız gibi yerel seçimlere de katılıyoruz ve 60-70 tane belediyede belediye başkan adaylarımız var. Belediye meclis üyeleri listelerimiz var. Hı hı. 1000'in üzerinde muhtar adaylarımız var. İnşallah bunların birçoğunu kazanarak Bulgaristan'da Hak ve Özgürlük Partisi'nin siyasetini devam ettireceğiz.
Çok güzel. Peki Hak ve Özgürlük Partisi diyorsunuz. Ben
evet,
de öyle söyleyeyim o zaman.
Partisi.
Haklar evet, ve Özgürlükler DPS. Hareketi olarak bende de kayıtlı. Hak ve Özgürlük Partisi diyelim. Seçim kampanyanızı nasıl sürdürüyorsunuz Mehmet Bey?
Tabii biz sahada çalışıyoruz. Halkımızla birebir görüşüyoruz. Hak ve Özgürlük Partisi'nin şu anda 40'ın üzerinde Bulgaristan'da belediye başkanı var. 10 ilçede, 10 belediyede de koalisyon olarak başkanlar bizim desteğimizle ve yahut bağımsız olarak desteklediğimiz belediye başkanları var. Hı-hı. Bizim belediye başkanlarımız daha çok Türklerin ve Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde seçimleri kazanabiliyoruz. Maalesef Bulgaristan'da ne kadar liberal parti imajı vermeye çalışsak da, ne kadar demokrat olsak da, hı hı, bizleri, bizim partimizi Türk Müslümanların dışında fazla fazla Hristiyan, Bulgar seçmenler, hı hı, o kadar hepsi bakmıyor. Tabii öyle seçmenimiz de var, öyle adaylarımız da var, öyle belediye başkanlarımız da var ama çoğunluk olarak, yoğun olarak Türklerin ve Müslümanların olduğu bölgelerde başkanlarımız var. Seçim çalışmalarını halkımızla birebir görüşerek, toplantı düzenleyerek, açık köy toplantıları yaparak vatandaşlarla, seçmenlerle böyle görüşüyoruz. Hmm. Biz zaten parti olarak adaylarımızı da böyle belirliyoruz. Halkla sürekli istişare içerisinde, halka sorarak kimileri siz aday görüyorsunuz, kimleri uygun buluyorsunuz, kimler size en iyi hizmet eder, kimler sizi en iyi şekilde temsil eder diye halkımıza sorarak böyle adaylarımızı belirliyoruz. Ve kampanya yaparken de bu bize ayrı bir kolaylıklar sağlıyor. Hı-hı. Çünkü halkın istediği adaylar olunca, halkın desteklediği kişiler olunca, aday olunca da seçimlerde de insanların, seçmenlerin desteğini alabiliyoruz.
Hı-hı. Peki seçime katılacak Türk adaylar kimler? Resmi Mehmet Murat Bey?
Kırcaali, Bulgaristan'da tek il merkezi olan belediyemiz. Kırcaali'de 7 tane ilçe var. Ardino, Cebel, Kuşkavak, Kızılağaç, Mestanlı, Yeni Pazar ve Kırcaali il merkezi 7 tane ilçe var. 7 ilçede Hak ve Özgürlük Partisi tarafından yönetilmekte. Yıllardır böyle. Kırcaali'de seçimler en çekişmeli geçiyor, en mücadele geçiyor. Bu mücadeleyi yıllardır veriyoruz. Tek bir seçimde, 1999 seçiminde Kırcaali il merkezi seçimlerini kazanamamıştık. Ama diğer seçimlerde sürekli kazanıyoruz. Kırcaali 20 yıldır Hasan Aziz Bey başkanımız tarafından yönetilmekteydi bu seneye kadar. Ama bu seçimlerde Kırcaali'de yeni belediye başkan adayımız var. Erol Mümün arkadaşımız, genç, dinamik, banka sektöründen gelen bir aday. Modern düşünceyle halka daha böyle sıcak bakan ve halkın yine istediği, desteklediği bir aday. İnanıyoruz ki Kırcaali'yi tekrar hem kazanacağız hem Kırcaali Meclisi'nde bir çoğunluğumuz olacak ve Kırcaali ilçesini, il merkezi ilçesini yönetmeye devam edeceğiz. Bu sorumluluğu demokrasinin başından beri Hak ve Özgürlük Partisi taşıyor. Diğer partiler zaten Kırcaali'ye fazla hizmet vermediler ve vermiyorlar. Bu sorumluluğu biz taşıyoruz ve partimizin desteğiyle de Kırcaali'de halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.
Peki Sayın Murat, acaba Türkiye ve Bulgaristan'da çifte vatandaşlığı olan vatandaşlarımıza oy kullanabilecekler mi bu seçimlerde?
Tabii Türkiye'de yaşayan birçok Bulgaristan vatandaşı var. Yarım milyon 500 binin üzerinde Bulgaristan vatandaşı var. Ama Bulgaristan'da yerel seçim yasasını sürekli değiştiriyorlar ve ikameti Bulgaristan'da bulunan insanlar, Bulgaristan'da olan insanlar bu seçimlerde oy kullanabiliyorlar. Türkiye'de yerel seçim şartlarına uygun olan seçmenlerimizi de Kırcaali ilçesine, Kırcaali il merkezi ilçesine destek olmalarını istiyoruz. Onlara destek çağrısında bulunuyoruz. Seçim şartlarına uygun olan Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, aynı zamanda da Türkiye vatandaşları, onları da Kırcaali'ye destek olmalarını rica ediyoruz. Çünkü Kırcaali bizim onurumuz, gururumuz, yani ortak sevincimiz. Kırcaali bizim göz ağrımız diyelim. Kırcaali'yi korumak, Kırcaali bizim kalemiz. Kırcaali'yi kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, Türkiye'de yaşayan, ikametleri Bulgaristan'da olan, yerel seçim kurallarına, şartlarına uygun olan seçmenleri de Kırcaali'ye destek olmalarını rica ediyoruz ve böyle çağrıda bulunuyoruz.
Evet, gerekli çağrıyı da yaptınız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz size 29 Ekim Pazar günü güzel bir haber alabileceğiniz, bir zafer haberi alabileceğiniz bir seçim sonucu diliyoruz. Resmi Mehmet Murat Bey.
Teşekkür ederim. Size iyi yayınlar dilerim. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice nice yüzyıllara diyelim.
İnşallah hep beraber.
Bir gemim var ama
22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları geçtiğimiz hafta yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Balkan ülkelerinden de katılım oldu. Makedonya, Bulgaristan ve Makedonya'dan da sanatçıların katıldığı etkinliğe dair izlenimlerden söz edeceğiz biz. Ve karşımızda aslında telefon hattının diğer ucunda diyelim şair, yazar, Üsküplü Leyla Şerif Emin bizimle birlikte. Leyla Hanım merhaba.
Merhabalar Yasemin Hanım.
Biz sizinle daha önce de sohbet yapmıştık değil mi?
Doğrudur, evet. Evet. Sağ olun. Daha önce de farklı faaliyetler için sohbet etmiştik. Aha. Üsküp'ten yine selam saygılarımı iletiyorum bütün dinleyicilere.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de selam ve sevgilerimizi iletiyoruz size. Şimdi her şeyden önce bu 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları acaba kimlerin katıldığı bir etkinlik ve kaç gün sürdü? Hani bir gecelik bir şey değildir büyük bir ihtimalle değil mi?
Evet.
Akşamlar evet. Dediğine göre.
Doğrudur. Hı-hı. Yani program 3 gün sürdü. Bu sene 22.si yapıldı. Evet. Aslında 12-13 sene önce de katılmıştım. O zaman da yine Sapanca'da olmuştu. Bu yılda yine hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin biraz daha geniş çaplı organize ettiği bir faaliyet oldu.
Güzel.
İlk gün zaten açılış programında Şairler Liselerde diye bir etkinlik vardı. Hı hı. Buraya katılan bütün şairler Sakarya'daki farklı liselere gidip oradaki gençlerle, öğrencilerle yazar buluşması gerçekleştirdi. İlk gün yani o çok güzel bir etkinlik oldu. Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne katılmıştım. Hüseyin Akın, Mehmet Narlı ve Muhammed Hüküm şair arkadaşlarımızla beraber. Diğerleri de Sakarya Anadolu Lisesi, Ana Bilim Okulları, Altın Küre Teknokent Koleji gibi farklı okullara katıldılar. Tabii çok değerli şairler vardı, hem Türkiye'den hem Balkanlardan. Onlarla beraber güzel bir etkinlik oldu. Akabinde bizler Sakarya Üniversitesi'nin şiir ve alegori topluluğunun düzenlediği, yine bizlerin şiirlerini okudukları bir etkinliğe katıldık. Kendi şiirimizi bu sefer biz okumadık. Üniversite öğrencileri okudular.
Ay, ne kadar güzel. Çok güzel.
Evet.
Hoşunuza gitti mi peki? Hangi şiiriniz okundu Leyla Hanım?
Orada Gençler Balkanlardan Gelen Soğuklar diye bir şiirim var. Evet. Onu okudular. Güzel bir sürpriz oldu.
Çok güzel.
Ardından Nehir Çikolata Evi diye bir mekan vardı. Yine akşam orada halka açıktı. Orada da halkla buluşmada yine bizler kendi şiirlerimizi okuduk. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı da katılmıştı o akşam programa. Tabii ertesi günü yine bir farklı faaliyet oldu. Panel oldu. Yüzyılın şiiri, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk şiiri konulu. Profesör Doktor Fatih Andı, Mehmet Narlı, Mehmet Can Doğan, Yücel Kayran, Yılmaz Daşçıoğlu, kendi Sakaryalı. Onların sunumuyla Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda güzel bir panel gerçekleştirildi.
Çok güzel.
Ardından da evet 3 gün ama bayağı yoğundu
evet,
tabii.
Evet evet. Yoğun
Sakarya,
program.
Evet, iline bağlı Taraklı'ya gittik akşama doğru.
Nasıl bir yerde, anlatır mısınız biraz?
Gerçekten çok özel, çok güzel, sanırım koruma altına alınmış bir ilçe Taraklı yer. Konakları eski şekilde olması, hani böyle masallarda bir kasaba tarif ederler, onun gibi bir şeydi. Ve orada bir konağın içinde yine böyle bir şiir ve şehir konulu bir konuşma yaptık. Yani bir odanın içinde diyeyim, ocak vardı zaten, ateşte yanıyordu. Böyle gerçekten hani o biraz harika, nostaljik gibi oldu. Eskiden yaşlılar gençlerin karşısında toplanır, sohbet ederlermiş.
Evet.
Hani biz de ben Üsküp'ten şehir ve şiir birkaç şeyler konuştuk. Yine üniversiteden öğrenciler vardı orada, dinleyici olarak soru soruyorlardı. Yani böyle bir rahat bir ortamdı, güzel bir ortamdı. Ve en sonunda cumartesi akşamı tabii final gecesi düzenlendi. Sapanca'ya hareket ettik. Sapanca Gölü'nün etrafını gezdik. Gerçekten çok şirin, çok güzel bir yer. Orada da hem şiirler okundu. Yine herkes kendi şiirini seslendirdi. Bir de mini bir konser vardı. Sedat Anar'ın kardeşiyle birlikte güzel bir müzik etkinliği de vardı. Türkiye'den hem çok değerli şairler vardı. Onlarla tekrar görüşebilmek, fikir alışverişinde bulunmak, şiiri biraz konuşmak, şiirin gününü, geçmişi ve geleceği ne olacak diye bunları konuşmak bizler için çok iyi bir fırsat oluyor.
Evet, aslında Leyla Hanım, hani 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları için belki Anadolu ve Rumeli buluşması denilebilir, değil mi?
Doğru, ben onu söyledim hatta programda. Dedim ki böyle Rumeli ve Anadolu buluşması gibi oldu. Hem Kosova'dan hem Bulgaristan hem Makedonya'dan biz vardık. Türkiye'den de Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen şairler vardı. İstanbul'dan da gelen şairler vardı. Sakarya'nın yerli şairleri de vardı. Herkes kendi bölgesine bağlayan birer şiir okudu. Onu konuştuk. Yani bu şiiri nasıl daha canlı tutabiliriz? Aslında maksat bazen buluşmak da oluyor. Sadece şiir okumaktan çok.
Tabii.
Hani nasıl etkileyebiliriz? Hepimiz kendi şehirlerimize sonra dönüyoruz. Hani bizler neler yapabiliriz bu konuyla ilgili? Edebiyatın geleceği ve şiirin geleceği konusunda güzel fikir alışverişleri de oldu tabii.
Tabii. Peki bu tür etkinliklerin farklı bölgelerden edebiyatçıları bir araya getirmesi, okurla şairleri buluşturması açısından da önemli değil mi?
Elbette öyle. Genelde şair ve yazarlar çok ekran karşısında olmayan insanlar. Hani hep isimleri tabii bir yerde duymuşuzdur ama kimdir nedir bilmeyiz. Bu anlamda gençler için de şey oldu, yani tanışabilme fırsatları, görüşebildik, konuşabildik onlarla. Okur ve yazarın buluşması, onların kafasındaki sorular, herhangi bir şiirde işte şaire acaba burada ne demek istediniz diye soru sormaları çok tatlıydı gerçekten.
Çok güzel. Peki çok çok teşekkür ediyoruz biz size. Kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki buluşma ne zaman, onu da acaba hani haberini alsak mı sizden?
Sabancı Şiir Akşamları.
Evet, seneye mi?
Seneye büyük ihtimal yine tamam. Ekim ayında olur.
Yine Ekim ayında, tamam. Evet. Peki çok çok teşekkürler. Şimdi az sonra ben de sizin bir şiirinizi okuyacağım. Hani tamam. Belki 22. Uluslararası Sabancı Şiir Akşamları'na gelememiş olabiliriz ama neticede bizde yayınımızda sizin o güzel şiirlerinizden birini okuma hakkımız var değil mi?
Tabii çok sevinirim.
Leyla Hanım şöyle midir? Şiir sizden çıktıktan sonra, sizin kaleminizden çıktıktan sonra artık bizimdir. Öyle midir?
Öyle. Öyledir. Öyle. Şiirlerden çıktıktan sonra artık o şiir herkesindir.
Bize mal oldu değil mi? Ne güzel, evet. Ne güzel. Çok çok teşekkür ederiz. O zaman ben Konuşsam adlı şiirinizi okumak istiyorum. Siz de telefonu belki kapatacaksınız az sonra ama dinlemede kalın, oldu mu?
Tamamdır, dinliyorum sizi.
Teşekkür ederiz, kolaylıklar dilerim.
Hayırlı günler.
Sağ olun, çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dinleyenlerim, şimdi böylesine güzel bir her şeyden önce sohbeti herhalde biz bir şiirle, yani Leyla Şerif Emin'in bir şiiriyle nihayetlendirmezsek ayıp olur diye düşünüyorum ben de. Konuşsam şiirini okuyacağım ben sizler için. Zamanlar için güzel cümleler biriktirdim. Şimdilik uzun lafın kısasına talibim. Konuşsam Balkan olur, sussam Rumeli. Kaçıncı kalış bu, anlatamadığım kaçıncı hikaye? Bizi hep güzel hatırla diye o kırgın tebessüm. İşte burada bağlanıyordu o düğüm. Bizi güçlü gör diye bu kaçıncı baş kaldırışım, ayaklanmalarım. Kabuk bağlamış tüm hanlar, sen kubbe kubbe şehir ol, doğ yeniden bize. Kasım gibi kasveti bol çizgilerden mimlendim. Bıçağın ucu gibi keskin sözler biriktirdim. Yazdıkça düştüler ellerimden. Parmak uçlarında yürüyor kelimelerim. İnsan yorulmaktan da yoruluyor bazen. Bir yalnızlık şiirin içinden nasıl geçerse geçiyorum zamandan. Camlardan söküyorum insan suretlerini. Yine bir kalabalık içinde buluyorum kendimi. Portakal kabuğu kulesi etrafında eller üşüyor. Kasım kasvetli, kelimeler sunuyor bizi yeni soframa. Biliyorum ama konuşsam Balkan olur, sussam Rumeli.
ki pembeyiz. Gönlümde halkalandı. Akşamı süzme deniz. Renginden gözüm yandı. Engindeki pembeyiz. Gönlümde halkalandı. Ufkun kızıl ateşi yanan derdimin eşi. Ruhum solan güneşi. Gurbetin gülü sandı.
Bugün Balkanlarda Müslümanların acı günlerinden bahsedeceğiz. Birazdan zaten tüm detaylarıyla hocamız Profesör Doktor Ayşe Kayapınar bize anlatacak. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı hocamız. Evet, Balkanlarda Türk ve Müslüman toplulukların acı yıl dönümleri şeklinde olacak şekilde günlerin belirlenmesinin bir önemi var mıdır hocam sizce?
Şüphesiz vardır. Öncelikle şöyle ifade etmek gerekiyor. Tabii bu süreç yani anmaya yönelik süreç 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda yoğunlaşıyor. Osmanlı Devleti'nden ayrılan Balkan topluluklarını düşündüğümüz zaman onlar her vesileyle bir şekilde Balkanlardaki o Osmanlı dönemini hatırlatmak ve yaşanan olayları bir şekilde anmak ve yıl dönümü oluşturmak üzere bir politika oluşturmuşlardır. Ve bu tabii neden yapıyorlar? Ulusal birliği oluşturmak adına ve diasporayı da belli bir merkezde yoğunlaştırmak adına bunu yapıyorlar. Hı-hı. Ama diğer taraftan Müslüman topluluklara baktığımız zaman, Türklere baktığımız zaman bu ya genelde Türkler acılarını içine gömen insanlar ve dolayısıyla yaşadıkları katliamları, olayları, sürgünleri çok dile getiren insanlar değiller. Hı-hı. Bu noktada dolayısıyla oldukça sınırlı kalan bir süreçten söz edebiliriz. Belki son yani 20. yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın başında biraz daha bilinçlenme var bu konuda. Özellikle 20. yüzyılın sonunda Türklerin ve Müslümanların maruz kaldığı olaylar bakımından biraz daha yıl dönümleri belirleme yönünde daha aktif davrandıklarını görüyoruz. Ama bu sürece gelene kadar çok daha fazlasının yaşandığını 19. yüzyılda Sırpların başlattığı isyan, akabinde Yunanlıların yaptığı katliamlar, daha sonra 93 Harbi sebebiyle bir taraftan Rusların, Bulgarların da gönüllü olarak katıldıkları katliamlar var. Balkan Savaşları var, mübadele var. Bunlar hep Türklerin ve Türk-Müslüman grupların maruz kaldığı olaylar. Sadece tabii bu göç meselesiyle ilgili değil, orada yerelde katliamların yapıldığını biliyoruz. Ve bu katliamların muhakkak ki anılması gerekiyor. Hafıza ve bellek oluşturma bakımından. Burada tabii hemen şeyi zikretmem lazım. Bu yıl içerisinde kıymetli meslektaşım Profesör Doktor Mehmet Hacı Salihoğlu ile yine meslektaşımız Doçent Doktor Ali Çaksu'nun editörlüğünde böyle bir kitap hazırlandı. Türklerin ve akraba topluluklarının acı yıl dönümleri. Elbette sadece Balkanları kapsayan bir süreç değil. İşte Kafkaslar'da, Kırım'da vesaire değişik bölgelerde Türklere ve akraba topluluklarına yönelik yapılan zulüm, katliam, soykırım gibi meseleler üzerinden giden ve acı yıl dönümleri varsa bunlara vurgu yapmak, yoksa da hangi günler acı yıl dönümü olarak belirlenebilir şekilde öneride bulunan 30 makaleden oluşan bir kitaptan söz ediyoruz. Dolayısıyla birinci nokta şudur, yani gayrimüslimler Balkanlarda özellikle Osmanlı Devleti'nden kopunca bu tür yıl dönümleri tesis etmek suretiyle, ki bunun çeşitli boyutları da var ama ağırlıklı olarak bir günün belirlenmesi ve bu gün içerisinde kendilerine göre yaşanan olayların, işte kahramanların anılması olumsuz Osmanlı imajını yaratmıştır. Osmanlı imajıyla beraber bir de Türk imajı, olumsuz Türk imajı. Bu kez hani Türkler bu böyle bir paylaşımda bulunmadıkları için sanki onlar hiçbir zaman mağdur olmamışlar, her zaman mağduriyeti yaşatan kimseler gibi görülmüşlerdi. Halbuki biliyoruz ki bu sürecin böyle gelişmediğini, ama özellikle Ali İzzet Begoviç'i anmak suretiyle onun vurguladığı iki nokta var. Tabii ki bu olayları anacağız, hafıza bellek oluşturacağız ama hiç kimse onun deyimiyle intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla yaşamayın. Bir düşüncesi daha var ki ben bunu çok paylaşıyorum, her ne kadar Bosna Hersek ya da Bosnalılara yönelik söylenmişse de bu Bulgaristan'da yaşanan zorunlu göç ve soya dönüş süreciyle de alakalı düşünülebilir. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemek konusunda serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Dolayısıyla acı yıl dönümleri bundan da olayı da önemlidir. Yani zulmü, soykırımı hatırlayın, hafıza ve belleği inşa edin ama bunu intikam için yapmayın demek istemektedir Ali İzzet Begoviç. Yani hafıza ve bellek inşa edeceğiz, yapılanı unutmayacağız, hem geleceğimizi bu şekilde teminat altına alacağız, nesillere aktaracağız ve diğer taraftan da yani bizim
kim gütmeden bu yapılacak?
Elbette, yani intikam düşüncesiyle, çünkü bu yapılanlar Türklere ve Müslümanlara karşı yapılanlar aslında intikam düşüncesiyle yapılmışlar. Yani işte bu Tripoliçe katliamından bahsedeceğiz. Yani 400 yıl onlara göre, Yunanlılara göre Osmanlı dönemi bir esaret dönemidir ve yani neredeyse bir gün içerisinde bunun intikamını almak istiyor. Yani bu anlayışla hareket ediyorlar.
Peki Ayşe Hocam, acaba bu acı yıl dönümünü bu terimi belirlerken herhangi bir altyapı oluşturacak olaylar, kavramlar var mıdır?
Elbette, yani burada tabii niye dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle hani her gün bir anma günü olabilir, bir vesile olabilir bu anmayı oluşturmak adına, ama burada tabii bir olayın yaşandığının göstergesi olarak öncelikle çok büyük olması gerekmiyor ama kitlesel olması önemli. Yani bir iki kişi de olabilir burada. Fakat bir kişi, şimdi bu Bulgaristan'daki yürüyüşler esnasında bir kişi, ilk ölen kişi çok önemlidir. Yani onun ismi çok önemlidir ama burada daha çok yürüyüş üzerine vurgu yapıp o günü alma günü olarak düşünmemiz lazım. Ama çoğunlukla gördüğümüz şudur ki kitlesel olaylar söz konusu. Yani kitlesel katliamlar, kitlesel tehcir, kitlesel olarak etnik temizlik söz konusu. Burada tabii bu kavramlar olarak söylediğimizde genel anlamda soykırım olarak nitelendirilebilecek bir olay var mı? Mesela Srebrenica olayı böyle bir olay. Ondan sonra savaş suçları, ki savaş bahane edilip çok fazla sivil halka yönelik
tam bugünlerde
katliamlar yaşandığını, evet bugünlerde de Filistin'de Filistin halkına da buradan başsağlığı diliyorum dünkü olay sebebiyle, evet. Ve bir an evvel bu olayın sona ermesini temenni ediyorum. Tesadüf bugün böyle bir konu seçmiştik ama denk gelmiş oldu. Savaş suçları, yine ayrıca insanlığa karşı işlenen başka suçlar ve etnik temizlik diye nitelendirebileceğimiz, yani burada 10 kişinin bile ölmesi aslında etnik temizliğe girer. Yani bir belli, sadece burada şöyle bir şey, yani sivil halk söz konusu ise girer. Yani o böyle düşünmek gerekiyor dolayısıyla. Mağduriyet yaşamış bütün topluluklar yani bunu dikkat etmesi gerekiyor. Tabii özellikle biz Müslümanlar biraz bu anlamda dediğim gibi acımızı da daha çok içimizde yaşıyoruz ve bunu çok paylaşmayı sevmiyoruz. Ama gelinen noktada bunu yapmamız gerektiğini anlıyoruz dolayısıyla. Evet, hangi olaylar Balkanlar açısından düşündüğümüzde acı yıl dönümü olarak düşünülebilir? Burada şeyi hatırlatmak istiyorum, aslında Eylül ve Ekim ayları bu anlamda biraz, hatta sonbahar yoğun olarak gözüküyor bu acı yıl dönümleri anma bakımından. Tabii yaz dönemine tesadüf edenler de var ama özellikle Tripoliçe katliamını dikkate alacak olursak 5 Ekim yeni takvime göre. Eski takvime göre 23 Eylül'de gerçekleşmiş bir olay. Burada 3 gün içerisinde 32 bin kişinin katledilmesi söz konusu. Sadece erkeklerin de değil, burada silahsız insanlardan öncelikle zaten söz ediyoruz. Sadece erkeklerin değil, kadınların, çocukların, hatta sütten kesilmemiş çocukların, bebeklerin bile katledildiğini görüyoruz. Üstelik de şöyle bir şekilde gelişiyor olay. Yani Tripoliçe'ye başka bölgelerden isyan başlayınca sığınanlar oluyor. Ve isyancılar kaleyi, Tripoliçe'yi kuşatıyor. Diyor ki teslim olursanız bir problem yaşanmayacak. Fakat gelin görün ki teslim olma durumunda Yunanlılar yani bir anlamda hile yapmış oluyorlar ve toplu olarak katliamı gerçekleştiriyorlar. Hatta şöyle bir şey bile yaşanıyor. Çok enteresan geldi bana. Katliamı ya da Müslümanları korumak isteyen Yunanlılar bile katlediliyor. Yani onlar bile kılıçtan geçiriliyor ki hedeflerini gerçekleştirebilsinler. Sırplara dönük söyleyecek olursak ilk isyan eden onlardı. Fakat oradaki süreç biraz daha zamana yayılıyor ve burada bir yıl dönümü belirlemek açısından benim önerim 4 Eylül 1862 Kanlıca protokolünün esas alınması iyiydi. Çünkü bu sembolik tabii ki. Çünkü çok fazla olay var. Sırbistan'da da yaşayan Sırp topraklarının Türk ve Müslümanları miras olarak gördükleri için Osmanlı mirası. Dolayısıyla onları Sırp topraklarından temizlemek için pek çok olay gerçekleştiriyorlar ama Kanlıca protokolü bu anlamda bir dönüm noktası oluyor. 4 Eylül 1862'de imzalanan Kanlıca protokolü ve bu süreçte yani sembolik olarak bunu tabii ki tercih ediyoruz. Çünkü çok fazla katliam, yağma, yakma, mallarına, mülklerine el koyma, tehcir etme gibi meseleler konusunda çok fazla örnek var. Tabii Sırplar Müslümanlarına karşı uyguladıkları politika ile örnek olmuşlardır diğer Balkan ülkelerine. Yani nasıl Osmanlı mirasından topraklar nasıl arındırılır şeklinde bir örnek olmuşlar. Hem Yunanlılara hem de Bulgaristan'a diyebiliriz. 93 Harbi çok önemli. Çünkü bu harpte çok fazla Osmanlı ordusu da sivil halkta çok fazla zarar görüyor ama burada da sembolik anlamda Harmanlı katliamı, ki bu 16-17 Ocak'ta 1877'de yaşanıyor. Süleyman Paşa Filibe'yi kaybedince halk yollara dökülüyor kaotik bir şekilde. Kimisi işte trenle, kimisi de öküz arabalarına binip yola koyuluyorlar. Bu arada Harmanlı civarında Ruslar bunlara saldırıyor ve katlediliyorlar. Tabii kaç Kaçabilen kaçıyor, kaçamayan oluyor. Ve cesetler o kadar soğuk ki cesetler donuyor. Yani o kadar ağır bir süreç yaşanıyor. Burada da 100 bin kişiden bahsediliyor. Yani yola düşen 100 hatta 120 bin kişi ve bir kısmı bunlardan kurtulabiliyor. Ama büyük bir kısmı da katledilmiş oluyor. Ben devamı olarak özellikle bu katletme meselesi ve savaş esnasındaki katletme meselesi olarak 93 Harbi'nin devamı olarak Balkan Savaşları'nı da görüyorum. 1912-13. Burada da yani
da katliam söz konusu.
Elbette yani ele geçirilen sadece askerlere değil yönelik yapılanlar sivil halkta çok fazla mağdur olduğunu görüyoruz. Yani hem katletme evlerinin yakma yıkmalar, tecavüzler kadınlara yönelik, çocukların keza öldürülmesi, 3 yaşın altında bile çocuklar öldürülmeye konu oluyorlar. Yani böyle bir süreç yaşanıyor. Bu Balkan Savaşları dikkatimi çeken şey özellikle Bulgaristan'da çok anılan bir olay ve sürekli tabii kendi mağduriyetlerini anlatıyorlar ama asıl işte Justin McCarthy de buna itiraz ediyor zaten. Müslümanların yaşadıkları gündem olmuyor. Gayrimüslimlerin yaşadıkları. Oysa Müslümanlar da gayrimüslimlerden belki daha fazlası misliyle yaşamışlardır bu süreçte. Dolayısıyla bu Balkan Savaşları için önerilen gün onu da meslektaşım Yıldırım Ağanoğlu önermiştir. Savaşın başlangıç tarihi 8 Ekim'i öneriyor. Bununla ilgili tabii yerelde burada maksat sadece hani şunu biliyoruz. Yerelde mesela Edirne'de bir takım anmalar, etkinlikler yapılıyor ama bunu daha geniş, daha etkileyici çapta yapılması. Özellikle tabii burada STK'lara çok önemli görev düştüğünü de vurgulamak istiyorum. Ağırlıklı olarak Balkanlardan gelenlerin kurduğu çok fazla STK yani sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıflar var. Bunlar muhakkak bu takvimleri takip etmeli ve etkinlikler düzenlemeli ki hafıza ve bellek olsun. Hem oluşsun hem de bunun gelecek nesillere aktarılması sağlansın. Mübadele yanma günü 30 Ocak 1923 tabii şüphesiz çok önemli. Yunanlılar zannediyorum biraz daha aktif davranıyorlar ama oradan gelen, Yunanistan'dan gelen Türkler de bu müze vesaire çeşitli etkinliklerle anmaya çalışıyorlar. Çamerya Arnavutlarının yaşadığı bir soykırım diyebiliriz. Yine Yanya bölgesinde Çamlık Livası var. Oradaki bölge Çamerya olarak adlandırılıyor. Buradaki Arnavutlar 3000 üzerinde 27 Haziran 1944'te katlediliyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda
sebepte Nazilerle işbirliği yaptılar bunlar diye Yunanlar bunları katlediyor ve 68 köy yerle bir ediliyor yani ve geri kalanlar da göçe zorlanıyor. Vatandaşlıktan çıkartılıyor. Büyük bir kısmı da Türkiye'ye gelmiş durumda. 29 Ocak 1980 tabii Batı Trakya Türkleri için de anma günleri çok önemli. Onlar birkaç tane tarih dikkate alıyorlar. 29 Ocak 1988 yine 29 Ocak 1990 ve Sadık Ahmet'in vefat ettiği gün 24 Temmuz 1995. 29 Ocak 1988 ilk defa toplu olarak Batı Trakyalılar İskeçe'de zannediyorum toplanıyorlar ve Yunanlıların kendilerine karşı uyguladığı muamelelere itiraz ediyorlar. Yani ayrımcılık muamelelerine itiraz ediyorlar. Tabii Bulgaristan da bu süreçte çok dikkat çekiyor. Özellikle 1984'te Türklere karşı soya dönüş projesi başlatıyorlar. 24 Aralık ağırlıklı olarak Türkiye'deki STK'lar 24 Aralık'ı dikkate alıyorlar. Ama burada da birkaç tarih söz konusu. 19 Mayıs'ta da atların geri verilmesi için, Türklerin haklarının geri verilmesi için Bulgaristan'da yürüyüşler başlatılıyor. Ve bu da 19 Mayıs'ta yine anma günlerinden birisi olarak. Tabii burada dediğim gibi yine yaygınlık kazanması, sadece diyelim ki 19 Mayıs Bulgaristan'da değil, Türkiye'de de veya diğer Balkan Türk ve Müslüman toplulukları da dikkate alması önemli. Ve 30 Mayıs'ta da Zhivkov televizyona çıkıyor ve bu Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmek isteyen Türk kökenliler, tabii Türk kökenliler demiyorum, Bulgar Müslümanları şeklinde ifade ediyor, gidebilirler diyor ve 1 Haziran'da da Türkiye'ye zorunlu göç başlamış oluyor. Fakat tabii burada 30 Mayıs mı 1 Haziran mı dikkate alınacak, yoksa 19 Mayıs ile 1 Haziran arasındaki bir tarih, bu da düşünülebilir. İlla belli bir gün değil de bu 19 Mayıs ile 1 Haziran arasındaki dönem dikkate alınabilir. Bir önemli olay yine 20. yüzyılın sonunda, biraz bahsettik başta, Srebrenica katliamı, ki burada 8300'ün üzerinde kişinin katledilmesi söz konusu. Tabii bu resmiyete bağlanmış durumda çünkü Temmuz ayı boyunca işlenen bir soykırım söz konusu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük soykırım olarak nitelendirilen bir süreç. Resmi olarak artık hani dünyada benimsenmiş bir tarih 11 Temmuz Srebrenica katliamının ya da soykırımının şehitlerinin anma günü olarak benimsenmiş durumda. Bunlar yani dikkati çekiyor Balkan Müslümanları arasında. Burada dediğim gibi tekrar edeceğim, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu günlere dikkat etmesi gerekiyor ve yaygınlaştırması gerekiyor. Elbette sadece Balkanlarda bu tür olaylar yaşanmadı. Kafkaslarda, Kırım'da, Hocalı katliamını biliyoruz.
Hep Müslüman toplulukların, olduğu, Müslüman yerlerde,
toplulukların olduğu yerlerde yaşanan olaylar.
Evet Ayşe Hocam, çok güzel özetlediniz bize. Balkanlarda Müslümanların acı günlerinden söz ettik sevgili dinleyenlerimiz. Tam da Filistin ve İsrail arasında yaşanan bu savaş kelimesini kullanmak çok zor belki, ama ne yazık ki bir savaş var hala bu zamanda. Yitirilen onca can, onca insan var, sivil topluluklar var. Dolayısıyla denk geldi diyelim, ama bence önemliydi. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamızla sohbet ettik ve böylelikle Balkanlar yolculuğu nihayetlendiriyoruz. Katriye Şenel hazırlıyor programı. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.